Kimi zaman hastalık, kimi zaman engellilik olgusu. Bazen acı ayrılıklar, bazen de her şeye rağmen sevinç ve mutluluklar kuşatırken hayatımızı, işte tam da dünya halidir bu yaşadıklarımız. Dünya Hali. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Dünya Hali programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine karşınızdayız. Bu hafta hayatın olmazsa olmazlarından, doğadan bahsedeceğiz. İnsan için büyük bir kalkan, büyük bir güç, büyük bir hazine doğa. Ve büyük bir destektir hani kimi zaman, bazen farkında bile olmayız ya. Biri ardımızdan dua eder, belki haberimiz bile olmaz. Gıyaben duada bulundu falanca sana derler, belki sonradan duyarız. Ya da belki hiç o duanın farkında bile olmayız ama o dualar bizim ardımızda büyük bir güçtür. Bazen de kendimiz, kendimiz için ve tüm sevdiklerimiz için, hatta tüm insanlık adına dualarda bulunuruz. Gerek kendi yaptığımız dualar, gerekse bize yapılan dualar her daim yanı başımızda sımsıcak, bizi hayatı yaşarken hayatın zorluklarına karşı güçlü kılar, bir nevi kalkan olur o yaşadığımız sorunlar, sıkıntılar karşısında. Küçük çocuğun duasından bahsedeceğim bugün. Deniz kenarına oturmuş, gözlerini ilerideki bir noktaya dikmiş küçük bir çocuk. Belki bir saat boyunca öylece duruyor bu çocuk orada. Onun bu hali alışveriş için balıkçı sandallarının kıyıya dönmesini bekleyen bir ihtiyarın dikkatini çekiyor. Yaşlı adam ağır aksak onun yanına gidip "Merhaba delikanlı," diyor. "Bugün deniz çok harika değil mi?" Küçük çocuk başını çevirmeden "Ama rüzgarlı," diyor. "Topum da denize düşünce sürükleyip götürdü." Adam çocuğun yanına oturup "Eğer biraz genç olsaydım yüzüp onu alırdım," diyor. "Ama şimdi adım atmakta bile zorlanıyorum." Küçük çocuk ona cevap vermedi ve kıyıdan uzaklaşan topunu daha iyi görebilmek için hemen yanındaki tümseye çıktı. Ve işte adam orada anladı onun neden o kadar hüzünle ve uzun bir süre orada oturup kaldığını. Yaşlı adam sakin bir ses tonuyla "Ümidini hiçbir zaman kaybetme," dedi. "Bence dua etsen çok iyi olur aslında." Çocuk büyük bir sevinçle "Dua etsem topum geri gelir mi?" dedi. "Denize düştüğü yeri bilir mi acaba?" "Allah isterse eğer ona öğretir," dedi ihtiyar. "Topun geri gelmese de duaların sevabı sana yeter." Küçük çocuk yaşlı adamın sözlerini biraz düşündükten sonra her okuduğunda dedesinden bahşiş kopardığı duaları ardı ardına sıraladı. Daha sonra da topun dönmesi için Allah'tan yardım istedi. Ama üzüntüsü azalmamıştı. O topa bir sürü para harcamış, bayram harçlığını bile ona katmıştı. Şimdi artık tek şansı bazen olduğu gibi rüzgarın aniden yön değiştirmesiydi. Ama deniz çok büyük, topu ise çok küçüktü. Akşamüstü hava biraz daha sertleşti ve güneş batmak üzereyken sandallar döndü. Çocuk eve gitmek istemiyordu. Bu yüzden de ihtiyarla birlikte oyalandı. Yaşlı adam hep aynı balıkçıdan alışveriş yapardı. Sonunda onu bulup "Avınız iyi geçmiştir inşallah," dedi. "Eğer varsa birkaç kilo balık alabilirim." Sandaldaki adam bir kova içindeki balıkları gösterip "Zaten ancak bu kadarını tutabildim," dedi. Denizde av diye bir şey kalmadı. "Dua etmeyi denediniz mi?" diye atıldı çocuk söze. "Ümidinizi sakın kaybetmeyin," dedi az önce ihtiyarın kendisine söylediği sözleri hatırlayarak. Balıkçı için her şey tesadüftü. Bunun için de rastgele derlerdi ya balığa çıkarken. Ama şimdi bir şey hatırlamıştı. Yıllar yılı unuttuğu bir şeyi. Çocuğun yanaklarını okşarken "Dua ha?" diye mırıldandı. "O zaman tutar mıyım acaba balık?" "Tutamasanız bile duaların sevabı yeter," dedi çocuk. "Bunu da yeni öğrendim bugün." Balıkçı böyle bir sözü ilk defa duyuyordu. Başını ağır ağır sallayarak "Ben de yeni öğrendim," diye gülümsedi. Üstelik de küçük bir öğretmenden. Çocuk bu sözlerden çok hoşlanmıştı. Artık topun gitmesine üzülmüyordu. Yanındaki yaşlı adam ona göz kırparken balıkçı tekrar sandala yöneldi ve ağların üzerindeki eski örtüyü açtı. Bir top vardı orada. Henüz ıslak olduğundan ışıl ışıl parıldayan bir futbol topu. Balıkçı onu çocuğa uzatıp, "Öğretmenlerin hakkı hiç ödenmez," dedi. "Bunu biraz önce denizde buldum." Küçük çocuk rüyada olmalıydı. Hiç beklenmedik şeylerin yaşandığı bir rüya. Aceleyle sağa sola bakındı ama her şey gerçekti. Balıkçı da, sandal da, ihtiyar da. Topu işte ellerindeydi. Ona sıkıca sarılıp, "Bir daha benden izinsiz gezmek yok," dedi. "Ya dua etmeseydim, ne olurdun o zaman?" "Sizler de dua etmeyi denediniz mi?" diye söze girdi balıkçı. Evet, duanın gücü, duanın sevabı bile yeter diyordu ya çocuk. Tabii dua her birimiz için kıymetli bir hazine. Biter diye korkmamak lazım. İstediğimiz gibi, istediğimiz kadar, istediğimiz yerde kullanabiliriz duayı. Daha doğrusu söylemek, içimizden, yüreğimizden gelenleri dile dökmek, kimi zaman da belki yürek sesiyle konuşmak, tüm bunlar duanın farklı farklı boyutları. Köyün birinde bir kuraklık oluyor, uzun süren bir kuraklık. Ne tarlaları yeşertecek ne de hayvanların içebileceği bir damla su kalmıyor o köyde. Tam bir çoraklık yaşayan köylüler çareyi hak kapısında arıyorlar. Çoluk çocuk herkes toplanıyor, yanlarına hayvanlarını da alarak yağmur duasına çıkıyorlar. Ellerini açıp önce tövbe ve istiğfar edip Allah'tan merhamet diliyorlar. Henüz onlar ellerini daha indirmeden semadan Allah'ın inayetiyle gök gürlüyor ve yağmur yağmaya başlıyor. Köy halkı büyük bir sevinçle ama şaşkın şaşkın bakarak o sağanak yağmur altında sırılsıklam oluyorlar sevinç içinde. Sadece şirin bir kız çocuğu ıslanmıyor. Neden dersiniz? Çünkü dua edince yağmurun yağacağına bir tek o gönülden inanmış da ondan. Ve yağacak yağmurda ıslanmamak için yanına minicik şemsiyesini alarak çıkmış yağmur duasına. Çocukların gönlü ayrı bir güzel hakikaten ve çocukların duası da ayrı özel. Az önce balıkçının dua etmeyi denedin mi teklifiyle topunun bulunması için canı gönülden dua eden çocuk topuna kavuşmuştu ve aynı zamanda da balıkçıya da duayı hatırlatmış, duayı öğretmişti yıllar sonra. Bakın, gönülden edilen dualar farklı boyutlarda, farklı şekillerde kabul ediliyor. Belki o duada ismen geçen kelime olarak karşımıza çıkmıyor olabilir bazen ama bazen de bunun karşılığını farklı şekillerde alabiliriz. Ama her şeyden öte o duanın canı gönülden, yürekten yapılması gerçekten önemli. Caitlin Halter isminde bir bayan. Yıllarca acılar çekmiş bir bayan. Caitlin Halter gerçek bir hayat öyküsüyle yaşadıklarını anlatıyor bir yazısında. Henüz küçük bir çocukken annesi ciddi bir kalp rahatsızlığı geçiriyor Caitlin Halter'ın. Ve zavallı kadın gün içinde en az bir kez çocuklarının gözü önünde düşüp bayılıyor. Küçük Caitlin annesinin bir gün düştüğü yerden asla kalkamayacağını ve kendisinin de annesi ölen bütün çocuklar gibi yetimhaneye verileceğinden çok korkuyor o küçücük yaşında. Ve her gece yatağına girmeden önce dualar ediyor. Diyor ki, "Allah'ım lütfen yetimhaneye gitmem gerekmeyecek bir yaşa gelene kadar annemin yaşamasına izin ver, ne olur." Oysa ki doktorlar bunun aksini söylüyor ama küçük Caitlin her gece yatağa yatmadan önce yana yakıla, canı yürekten, canı gönülden bu duayı ediyor. Ve annesi Caitlin 25 yaşına gelene kadar yaşıyor. Bu arada Caitlin tabii okulunu okumuş, bir meslek sahibi olmuş, bir ilkokulda müzik öğretmeni olarak işe başlamış. 25 yaşında tam hayatı düzene giriyor ki abisi iş yerinde çok ciddi bir şekilde yaralanıyor. Ve 2 yıl boyunca ta ki son nefesini verene kadar çok acılar çekiyor abisi. Yemeğini kendisi yiyemiyor, tuvalete gidemiyor, üstelik bir türlü iyileşmeyen yarası ona tarifsiz acılar çektiriyor. Caitlin ağabeyinin acılarını biraz olsun hafifletebilmek için ona her gün gelip saati geldiğinde iğnesini yapıyor. Gündüzleri okula gidiyor, çocuklarla müzik dersleri yapıyor, bir müzik öğretmeni olarak. Ancak gün ortasında ağrıları dayanılmaz hale geldiğinde, abisinin o bağırışlarını, çağrışlarını duyan komşuları tarafından aranıyor, telefon ediyorlar ve o dersi bırakıp ara verip koşarak eve geliyor, abisinin iğnesini yaptıktan sonra tekrar okula işine geri dönüyor. Tam 2 yıl boyunca her gece saati 3'e kuruyor, gece yarısı 3'te kalkıyor, abisine bakıyor, onun ihtiyaçlarıyla ilgileniyor ve yine o ağrılar içinde kıvranan abisini biraz olsun sakinleştirebilmek için doktorun verdiği ilaçları veriyor ve bunu 2 yıl boyunca tekrar ediyor. Hakikaten Caitlin Halter'ın hayat hikayesi zor bir hayat. Çocukluğu annesinin acılarıyla, kalp rahatsızlıklarıyla geçiyor. Gençliği tam da hani hayatım düzene girdi, iş sahibi oldum dediği anda gençliği de abisinin o yoğun dayanılmaz ağrılarıyla birlikte 2 yıl boyunca da bu sıkıntılara eşlik ediyor. Ama bu kış gecelerinde onun küçük bir oyunu var, bir mutluluk oyunu. Pencerenin dışına bir şişe süt koyuyor. Bu süt donduğunda Caitlin için harika bir dondurma sayılıyor. Sabahları kalktığında neşelenmesine sebep olan tek şey aslında bu donmuş süt şişesi. Caitlin Halter bütün zorlukların arasından geçerken, tıpkı küçükken annesinin baygın bedeni başında ve her gece yatağına yatmadan önce yaptığı gibi dualar ediyor. Allah'tan kendisine sabır ve güç vermesini diliyor. Ayrıca günde 10-12 saat müzik dersi vererek öğrencileriyle keyifli güzel vakit geçiriyor Caitlin Halter. Hayatına ağlayıp üzülmek yerine, yaşadığı acılara dertlenmek yerine kendi kendine hep şunu mırıldanıyor. Beni iyi dinle Caitlin Halter diyor kendine. Yürüyebildiğin, tek başına yemek yiyebildiğin, tarifi imkansız acılar, ağrılar çekmediğin için sen dünyanın en mutlu insanı olmalısın ve bunun için şükretmelisin. Başına ne gelirse gelsin, bunu hiçbir zaman unutma ve Allah'a şükret, ona dua et diyor. Bakın Caitlin Halter'ın kendi hayat hikayesinden yola çıkarak yazdığı bir yazıyı paylaştık. Hakikaten zor bir hayat ama işte bu zor hayat içerisinde ona destek olan en büyük güç onun duaları. Güzel bir eser arası vereceğiz. Mustafa Ceceli, Aşk için gelmişiz diyecek. Sonrasında Dünya Hali programında birlikteliğimiz devam edecek.
Gelmişiz biz bu cihana, dostu sevmektir bizim işimiz. Aşk için gelmişiz biz bu cihana, dostu sevmektir bizim işimiz. Allah der her bir zerremiz, ayar görenden bize ne. Ayar görenden bize ne? Yer gök seslenir her dem Allah. Benlikten geçenin yaridir Allah. Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı? Her dem seslenir o Allah Allah. Yer gök seslenir. Biz bu cihana
dostu sevmektir bizim işimiz. Aşk için gelmişiz biz bu cihana. Dostu sevmektir bizim işimiz. Allah der her bir zerremiz. Ayar görenden bize ne? Ayar görenden bize ne?
Yer gök seslenir her dem Allah. Benlikten geçenin yaridir Allah. Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı? Her dem seslenir o Allah Allah. Yer gök seslenir.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Bu hafta doğadan bahsediyoruz. İnsanoğlunun en büyük hazinelerinden birisi doğa. Hakikaten yanı başımızda o doğa sıcaklığını hissetmek, bizim için dua edildiğini bilmek, kendimiz için, sevdiklerimiz için, tüm insanlar için dua edebilmek büyük bir güç aslında. Bir nevi kalkan, bir hazine sandığı belki de bu yönüyle düşündüğümüzde. Bakın, küçük bir çocuk Sally, küçük kardeşi George'un amansız bir hastalığa yakalandığını öğreniyor ve anne babasının konuşmasına şahitlik ediyor. Bu esnada da 8 yaşında Sally ama aynı zamanda bir abla. Annesi George'un önemli bir ameliyat geçirmesi halinde yaşayabileceğini ancak ameliyat için çok fazla para gerektiğini söylerken babası bu durumda oğlumuzu ancak bir mucize kurtarabilir diyor ve Sally tüm bu konuşmalara tanıklık ediyor. Bu sözleri duyar duymaz usulca odasına yürüyor Sally. O 8 yaşında ama yüreği büyük bir abla. Tabii duymuş olduğu bu sözler onun yüreğini incitiyor ama bir şeyler yapmalıyım diyor. Ne yapabilir? Hemen kumbarasına atıyor elini, tüm parayı döşemeye döküyor, tek tek sayıyor. 1 dolar 11 senti var. Hemen paraları cebine koyuyor, hızla evinden çıkıyor ve doğru sokağın başındaki eczaneye koşuyor. Hani çocukların dünyası ayrı güzel dedik ya programın başında. Bakın 8 yaşında, kendisi de nihayetinde küçük bir çocuk ama bir abla duyarlılığıyla kardeşinin amansız bir hastalığa yakalandığını, çok önemli bir ameliyat olması gerektiğini ama bu ameliyat için çok çok fazla para gerektiğini duyduğunda hemen ben ne yapabilirim diyor. Aslında hikaye arasında biz de hisselerimizi alalım kendi payımıza. Bizler yetişkinler olarak acaba bizi yıkan büyük bir hadiseyle karşılaştığımızda ya da kötü bir haber aldığımızda aynı tepkiyi biz gösterebiliyor muyuz acaba? Yoksa hemen ahvah edip eyvah bittim öldüm ne yapacağız şimdi bunun da çaresi yok demeye ve söylenmeye mi başlıyoruz? Bakın Sally söylenmek yerine eyleme geçti yani harekete geçti. Ne yaptı? O onun en büyük hazinesi olan kumbarasını açtı. Kumbarasındaki bütün paraları döktü. Hepsini tek tek saydı. Avucuna doldurdu ve hemen bu parayla birlikte yola çıktı. Nereye? Eczaneye. Çünkü kendi kafasındaki plana göre bu elindeki para onun en büyük serveti ve bu en büyük servetle de kardeşinin sağlığını satın alabilmek için eczaneye doğru adımlarını sıklaştırdı. Devam edelim hikayemize. Bakalım sonrasında neler olacak. Eczaneden girdiğinde yorgun görünüşlü ve yaşlı eczacı bir müşterisine sattığı ilaçların nasıl kullanacağını anlatıyordu. Derken Sally'ye döndü. Evet dedi, sen ne istiyorsun? Eczacının gözleri bu arada dükkana yeni giren, iyi giyimli, zengin görünüşlü, orta yaşlı adama takılınca daha acele ekledi sözleri. Hadi çabuk söyle dedi, beyefendiyle ilgileneceğim. Seli üzgün ve kırgın bir sesle konuştu. Hasta kardeşimin iyileşmesi için bir mucize gerekiyormuş. Sizden bir mucize satın almak istiyorum efendim dedi. Parası neyse veririm. Bu esnada da avucunda sımsıkı tuttuğu bozuk paraları gösterdi. Eczanede bekleyen iyi giyimli, zengin görünüşlü, az önce kapıdan giren o orta yaşlı adam, cevap vermeye hazırlanan eczacıyı el işaretiyle şöyle bir susturduktan sonra gülümseyerek Seli'ye döndü. ''Kardeşinin iyileşmesi için ne tür bir mucize gerekiyor bakalım küçük hanım?'' dedi. ''Bilmiyorum'' dedi Seli üzgün bir yüz ifadesiyle. Gözlerinden süzülen yaşlara aldırmadan devam etti konuşmasına Seli. ''Bildiğim şu ki küçük kardeşim George çok hasta. Eğer bir mucize olmazsa ölecekmiş. Ben de bütün paramı aldım geldim ve bu eczaneden bir mucize satın almak istedim.'' diyor. O zaman ben de kumbaramdaki bütün paraları çıkarıp mucize satın almak için eczaneye gelen bu küçük hanıma yardım etmek isterim diyor orta yaşlı iyi giyimli adam. Peki ne kadar param var diye ekliyor. $1.11. Dünyadaki tüm param tamı tamına bu kadar diyor küçük Seli. İyi giyimli orta yaşlı adam bu aslında iyi bir para diyor. Kardeşini kurtarmak için gerekli olan bu mucizeyi bu parayla satın alabilirsin. Seli elindeki tüm bozuklukları adamın eline veriyor. Tamam diyor adam. Şimdi elimi tut ve beni kardeşine götür bakalım. Kardeşini tanımak isterim. Yorgun eczacının şaşkın bakışları arasında birlikte eczaneden çıktılar. Seli ile birlikte yürümeye başladılar. Seli bilmiyordu eczanede mucizeler ararken tanıştığı adamın Dr. Carlton Armstrong olduğunu. Ve Dr. Armstrong, Amerika'nın en tanınmış cerrahlarından biriydi. Ve Seli'nin kardeşi George'un ameliyatını yapabilecek birkaç isim arasında geliyordu. Nitekim ameliyat başarıyla sonuçlandı. Seli'nin ailesi hiçbir ödeme yapmadan George'un sağlığına kavuşmaları karşısında şükran duygusu içerisindeydiler Dr. Armstrong'a karşı. Bir hafta sonra mutluluk içinde hastaneden çıkıp evlerine döndüler. Ama yaşadıkları olayın etkisinden hala kurtulamamışlardı. Seli'nin annesi eve girer girmez "Hala inanamıyorum" dedi. "Yaşadıklarımız gerçekten bir mucize. Yine de ameliyatın kaça mal olduğunu merak ediyorum" dedi. Seli kendi kendine gülümsedi. O bu mucizenin kaça mal olduğunu çok iyi biliyordu. Tam tamına $1.11'e mal olmuştu. Evet, bakın bu hikayede o küçük çocuğun kocaman yüreğiyle dua ederek ama aynı zamanda da eyleme geçerek yani harekete geçerek kardeşim için ben ne yapabilirim çabasında oluşuna tanıklık ettik. Buradan kendi adımıza biz büyükler olarak çıkaracağımız çok ders var. Söylenmek yerine dua etmeyi ama duayı da sadece sözlü bir eylem olarak düşünmenin yanı sıra aynı zamanda harekete geçebilmeyi yani fiili dua dediğimiz o kavramı da hayatımıza sokabilmeyi zannediyorum öğrenmiş olduk bu hikaye içerisinde. Tabii bu arada hayat içerisinde sıkıntılar devam ediyor. Belki neden ben dediğimiz anlar oluyor o acılar, sıkıntılar karşısında. İşte böylesi bir durumda acaba nasıl dua etmek lazım ve ne yapmak lazım? Buna dair de iki güzel paylaşımımız olacak bugünkü programımızın kapanışından önce. Brenda yamaç tırmanışı yapmak isteyen genç bir kadındı. Bir gün tüm cesaretini toplayarak bir grup tırmanışına katıldı. Tırmanacakları yere vardıklarında neredeyse duvar gibi dik, büyük ve kayalık bir yamaç çıktı karşısına. Tüm korkularına rağmen Brenda azimliydi. Emniyet kemerini taktı, ipi yakaladı ve kayanın dik yüzüne tırmanmaya başladı. Bir süre tırmandıktan sonra nefeslenebileceği bir oyuk buldu. Orada asılı dururken gruptan yukarıda ipi tutan kişi dalgınlığa düşerek bir anda ipi gevşetiverdi. Aniden boşalan ip hızla Brenda'nın gözüne çarparak lensinin düşmesine sebep oldu. Lens çok küçüktü ve bulunması neredeyse imkansızdı. Lens yamacın ortasında bir yerlerde kalmıştı ve Brenda artık bulanık görüyordu. Ümitsizlik içinde Brenda lensini bulması için Allah'a dua edebilirdi yalnızca. İçten içe düşünüp dua etmeye başladı. Allah'ım dedi, sen bu anda buradaki tüm dağları görürsün. Bu dağlar üzerindeki her bir taşı ve yaprağı bildiğin gibi benim lensimin yerini de biliyorsun. Onu bulmama yardım et. Patikalardan yürüyerek aşağı indiler. Aşağı indiklerinde tırmanmak üzere oraya doğru gelen yeni bir grup, bir kafile gördüler. İçlerinden biri, aranızda lens kaybeden var mı? Diye bağırdı. Brenda'nın sonradan öğrendiğine göre lensi bir karınca taşıyordu ve karınca yürüdükçe yavaşça kayanın üzerinde hareket edip parlayan lens de o grup içindeki kızlardan birinin dikkatini çekmişti. Eve döndüklerinde Brenda lensini nasıl bulduğunu babasına anlatacak ve bir karikatürist olan babası da ağzıyla lens taşıyan bir karınca resmi çizerek karıncanın üzerindeki baloncuğa şunları yazacaktı. Allah'ım, bu nesneyi neden taşıdığımı bilmiyorum, bilemiyorum. Bunu yiyemem ve neredeyse taşıyamayacağım kadar da ağır. Ama istediğin sadece bunu taşımamsa senin için taşıyacağım. Ve bu yükü niye taşıyorum demeyeceğim. İşte galiba bizler de bu yükü niye taşıyorum, neden ben sorusuna o kadar odaklanıyoruz ki Brenda'nın kaybettiğinde bulanık görmesine sebep olan o lensini kaybeden insanlar gibi oluyoruz. Sorunlar karşısında duaya, fiili, sözlü ve fiili duaya sarılmak yerine söylenmeyi, boşa vakit geçirmeyi, tasalanmayı, dert etmeyi, neden ben, bu niye benim başıma geldi demeyi tercih ettiğimiz için böylesi bir yanlışa düşüyoruz galiba. Dünyaca ünlü tenis şampiyonu Arthur Ashe bir kan nakli sırasında amansız bir hastalığa yakalanıyor. Hastalığı o kadar ilerliyor ki artık herkes, kendisi de dahil herkes ölümü bekliyor. Hayatının son günlerinde sevenlerinden birisi kendisine bir mektup gönderiyor. Diyor ki hayranı bu mektupta ünlü tenisçiye, Allah böylesine kötü bir hastalık için neden sizi seçti anlayamıyorum. Ünlü tenisçi Arthur Ashe, hayranının bu aykırı sorusuna şu anlamlı sözleriyle cevap veriyor. Tüm dünyada 50 milyon çocuk tenis oynamaya başlar, 5 milyonu tenis oynamayı öğrenir, 500 bini profesyonel tenisçi olur, bunlardan da ancak 50 bini yarışmalara girer, 50 bin içerisinden ancak 5 bini büyük turnuvalara erişir, bunlardan da 50'si Wimbledon'a kadar gelir. Ve derken bunların içinden de ancak 4'ü yarı finale, ikisi de finale kalır. Elimde şampiyonluk kupasını tutarken Allah'a neden ben diye hiç sormadım. Şimdi sancı çekerken, bu ölümsüz, amansız hastalık içinde kıvranırken Allah'a nasıl neden ben diye sorayım diyor ünlü tenisçi Arthur Ashe. Ve hepimiz için de unutulmayacak bir ders veriyor. Evet, neden ben, niye bu olay başıma geldi demek yerine dua gibi büyük bir hazinenin farkına varmak, böylesi bir kalkanı kuşanmak lazım. Bizler de inşallah gerek sözlü ve gerekse fiili dualarımızla hayatı daha anlamlı kılma çabası içerisinde olabiliriz. Bu hafta da geldik birlikteliğimizin programımızın sonuna. Haftaya tekrar görüşmek, buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Dünya Hali. (Gülüyor)